Abi burada dedik işte Florida'dan yollanacak, o yollayabilecekler mi, yollayamayacaklar mı vesaire. Ertelendi, edildi vesaire ama yollandı. Şimdi
Evet,
yörüngeye çıktı mı peki?
şöyle hizmet yörüngesine henüz çıkmadı. Şimdi gideceği yörünge diğer uyduların veya diğer gönderdiğimiz araçların yörüngesinden birazcık farklı bahsetmiştim ya, bu jeosenkron yörüngeler. Dünyanın kendi bir açısal hızı var. Jeosenkron yörüngelerdeki açısal hızla dünyanın kendi etrafında döndüğü açısal hızı aynı olduğu için jeosenkron yörüngedeki bir uydu sürekli olarak dünyadaki aynı noktaya bakıyor. Şimdi bizim TürkSat 6 ay göndermek istediğimiz yörünge bu yörünge. Bakmasını istediğimiz yerde Türkiye tabii ki. Yani Türkiye'nin üzerinde durmasını istiyoruz onu. Bu yörüngeyi girmesi diğer yörüngeye girme işlemlerine göre birazcık daha meşakkatli oluyor. Çünkü hani çok spesifik bir noktadan bahsediyoruz orada. Yörüngeye girmek için 5 tane ateşleme yapacak. 5 farklı ateşleme yapacak. Şu anda ateşlemelerin 2 tanesini yaptım. Şimdi SpaceX'in aracı fırlatıldıktan sonra geçici yörüngeye bıraktı. Geçici yörüngenin yörünge açısı 24 dereceydi. Yani ne demek oluyor bu? Dünyaya böyle bakın ve ekvator tam böyle gözünüzün önünde olsun. Ekvatora göre eğimi oluyor bu. İlk ateşlemede 24 derecelik açısını 8 derece indirdim. Yani ekvatora yaklaştırdı açısını. Ki burada açısını düşürmesi gerekiyor, sıfıra düşürmesi gerekiyor. Çünkü jeosenkron yörüngede durabilmesi için bu gerekli. Eğer açısı, daha doğrusu yörünge açısı sıfırdan farklı bir değer olursa jeosenkronda kalamaz. Çünkü jeosenkron yörüngede tam böyle hani şey, dünyaya böyle karşıdan bakması lazım. Hani başka bir yöne doğru gitmemesi lazım. Orada dünyaya göre sabit bir şekilde dönmesi lazım. Dolayısıyla yörüngesi, servis yörüngesi, 24 derece olan servis yörünge açısından 8 dereceye düşürüldü birinci ateşlemede. Aynı zamanda M1'i noktası, yani hani elips yörüngelerden bahsetmiştik ya, yakın ve uzak noktaları var diye. M1'i noktası onun yakın noktası. M1'i noktasında 300 kilometreden 10.000 kilometre çıkardım. Yavaş yavaş yörüngesini dairesele çeviriyor. Aynı zamanda yani neredeyse dairesel bir yörüngeye sahip olması lazım. Elips bir yörüngeye sahip olmaması lazım. Tabii mümkün değil teknik olarak. Ama daireye çok yaklaşması lazım yani olabildiğince. Ki kaldığı yörüngede irtifası ve hızı değişmesin. Sabit kalsın. Dünyaya göre olan. Çünkü jeosenkron yörüngenin spesifik özellikleri var işte. Jeosenkron yörüngede olman için 35 bin kilometre uzakta olman lazım dünyaya. Deniz seviyesine göre. Ve sürekli olarak o uzaklıkta aynı hızda kalman lazım. Bu sağlanmadığı zaman jeosenkronu kaçırıyorsun. Bu sefer uydun normal diğer uydular gibi dönmeye başlıyor. İlk manevraydı bu. Aynı zamanda hani şeyden bahsetmiştik ya. Bu Hall iticilerinden. Elektrik alan iticilerinden. Elektrik alan iticileri değil, bu yörüngeye girme işlemlerinde kimyasal yakıt kullanan bildiğimiz klasik iticiler kullanılıyor. Bunun da sebebi şu, çok yüksek delta V'lere ihtiyacımız var. Delta V demek de hız değişimi demek yani. Hızlı, çok yüksek, çok hızlı bir şekilde çok yüksek miktarlarda değiştirmemiz gerekiyor ve hani bahsetmiştik, Hall iticileri bunun için uygun değil. Dolayısıyla normal uydunun üzerinde bulunan kimyasal bir itki sistemi kullanıyor. Bunun da 2,4 ton yakıtı varmış. Fırlatıldığında 673 kilogramı ilk ateşlemede kullanılmış. İkinci ateşleme de yapıldı. İkinci ateşlemede de bu hani 24'ten 8 dereceye gelmişti ya yörünge açısı. 8 dereceden 1 dereceye düşürüldü. Şimdi üçüncü ateşlemede 0 dereceye düşürülecek. Açı sıfıra düşürüldükten sonra yapılması gereken tek şey aracın tam olarak 35 bin kilometrede kalmasını sağlamak. Bu şekilde şu anda evet ikinci ateşleme tamamlandı. Yoluna devam ediyor.
Peki ilk ateşleme zaten Florida'da yapıldı. İkinci ateşlemeyi...
Yok hayır hayır hayır hayır hayır hayır. İlk ateşleme o değil.
Aa, tamam.
Ya doğrusu şöyle, ilk ateşleme o doğru. Yörüngesine oturması için ilk ateşleme şeyden sonra yapıldı. SpaceX'in aracından ayrıldıktan sonra yapıldı.
Tamam. Peki kim başlatıyor bu ateşlemeyi? TÜBİTAK
TÜBİTAK.
kendi Türkiye'deki
TÜBİTAK
merkezden
Uzay.
yapıyor.
Evet, evet,
Çok iyi.
evet, evet, evet, evet. Aynen öyle.
Çok iyi.
Ve o görüntüleri yayınlandı onun.
Evet, gördüm. Soruyorum ama
TÜBİTAK'ın
gördüm
Instagram'da
aslında
var.
görüntüleri. O mu emin olmak
Evet.
istedim?
Yani ya muazzam bir şey bu arada ya, gerçekten yani Türkiye'deki bir kontrol merkezinden yönetiliyor. Hani bahsetmiştik ya Türkiye'de yapılan, yerli imkanlarla yapılan ilk uydu diye. Türkiye'de birleştirilen, Türkiye'de imal edilen. Şu anda dünyada bu çaplı uyduları üretip işletebilen 11 tane ülke var ve bir tanesi de Türkiye şu anda. Türkiye olmuş oldu. Bu arada şeyler, hani bahsetmiştik ya işte 5 milyar insana çıkartacak bu kapsama alanını. Yeni olarak Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya hizmet vermeye başlayacakmış.
Bayağı geniş. Yani Türkiye'den bayağı uzak
Evet.
aslında oralar.
Tabii. Ya uzak ama baktığı noktada uydunun gördüğü alana giriyor o
Evet.
ülkeler. Dolayısıyla hizmet verebiliyor oralara da.
Bu arada bir önceki bölüm soracaktım, unuttum. 5 milyar insan potansiyel, değil mi? Yani 5 milyar insana ulaşma potansiyeli. 5 milyarın hepsi
Evet,
kullanacak
potansiyel.
demek olmuyor bu aynı zamanda.
Tabii canım. Hatta daha fazla bile olma ihtimali var
Yani
yani.
tahmini 5 milyar.
Şey olduğu zaman. Evet, tahmini 5 milyar.
Peki bu geosenkron yörüngeye ulaştığı andan itibaren mi biz bunu kullanabilir hale geliyoruz? Ya
Evet,
şu anda
evet.
kullanılabilir
Şu
değil
an
mi? Yoksa mesela şu an
tabii şu anda
aktif ama oraya gelene kadar kullanamıyoruz mu? Yoksa oraya oturduktan sonra aktive mi oluyor bu? Nasıl?
ya şu anda tabii ki yani iletişimi sağlayan sistemleri aktif değildir. Hani hem boşu boşuna elektrik tüketmesine gerek yok aracı sonuçta güneşten alıyor elektriğini. Şöyle olur, evet şu anda açabilirler tabii ki isteseler. Ama bir anlamı olmaz. Neden anlamı olmaz? Çünkü şu an jeosenkron yörüngede değil yani dünyanın etrafında dönüyor. Dünyadan bakan biri için sürekli olarak gökyüzündeki konumu değişiyor. Dünyanın öbür tarafına geçiyor falan hani. Dolayısıyla hani süreyen bir televizyon sinyali alamazsınız mesela. Televizyon izlemezsiniz. Hatta şöyledir, jeosenkron yörüngenin önemi şu, hani bahsetmiştim ya, bu anten ayarlanıyor falan filan diye dünya üzerinde. Evlerin çatılarındaki bayağı bildiğimiz televizyon antenleri. Tam olarak uydunun olduğu bölgeye bakacak şekilde ayarlanır onlar. Eğer uydunun oradaki yeri değişirse televizyon izleyemezsiniz yani. Dolayısıyla ya şu anda tabii ki çalışabilir ama gerek yok yörüngesine ulaşana
Onu
kadar.
yine uzaktan hallediyorlar.
Evet. Ya şey, bu arada şey çok sıkıntı şimdi. Jeosenkron yörüngeden bahsediyoruz ya. Açıkçası şöyle bir durum var. TürkSat 6A'nın resmi sitesinde yörünge bilgisi kısmında yazan 42 derece doğu bilgisi var. Buradaki bu 42 derece doğu ekvatoryal açı değil. Farklı bir açı şu anlama geliyor. Kuzey kutbunu, dünyanın kuzey kutbunu bir saatin ortası gibi düşünürsek bu 42 derece doğu o saatin bir herhangi bir rakamına denk geliyor. Yani pusula düzlemindeki bir derece olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve 42 derece doğu konumu da tam olarak Türkiye'nin üzerine bakacak şekilde bir konum. Dolayısıyla evet, jeosenkron yörüngede açılar bu şey, daha doğrusu yörünge konumları bu şekilde belirtiyor. Tek bir tane sayıyla belirtilebiliyor bu şekilde. Ve TürkSat 6A'da 42 derece doğu yörüngesine gidecek. Ve burada şöyle enteresan bir olay var. Uzay endüstrisinin içerisinde bu jeosenkron yörüngedeki yerleri kapmak adına nasıl söyleyeyim, politik mücadeleler veriliyor. Çünkü değerli bir yörünge orası, jeosenkron yörünge. Hani çünkü başka herhangi bir uzaklıkta o yörünge özelliklerini elde edemiyorsunuz. Çünkü sadece 35 bin kilometre uzaklıktaki o yörüngede, o yerdeki araçlar jeosenkron olabiliyor. Aracın dünyadan ne kadar uzakta olduğu aracın hızıyla alakalıydı ya yörünge mekaniğinde. Bununla alakalı bir durum olduğu için ülkeler ve daha doğrusu uzay ajansları ve özel şirketleri aralarında bu tip politik mücadeleler veriyorlar ve hani yakında daha da fazla sorun olmaya başlayacak. Çünkü daha fazla uydu göndereceğiz oraya. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin de jeosenkron yörüngeden bir yeri olması, bir yerinin olması uzay endüstrisindeki Türkiye'nin yeri açısından da önemli. Yani dolayısıyla burada evet bizim bu yörüngeye TürkSat 6A'yı göndermemiz de politik anlamda, uzay endüstrisi anlamında Türkiye'nin lehine olan bir durumda var. Yer kapmış
Güç
oluyoruz çünkü orada.
gösterisi bir noktada da hani benim orada bir yerim
Ya
var.
ya çok ya çok gayet çok güç gösterisi değil. Bundan sonraki göndermek istediğimiz uydularda mesela elimizde daha güçlü bir durum olmuş oluyor. Yani bizim burada zaten uydumuz var hani tarzında. Yani Türkiye'nin uzay endüstrisindeki nasıl söyleyeyim, konumunu, statüsünü artıracak bir durum bu. Söz hakkı olmuş oluyor çünkü jeosenkron yörüngeler için Türkiye'nin.
E tamam hadi 5 milyar kişiye ulaşacak vesaire farklı ülkelere dediğin kapsam alanına giriyor. E ya
Evet.
bizim uydumuzu kullanacaklar. Bize ne yarar var? 5 milyar insan kullanmış, 70-80 milyon insan kullanmış. Bunu da bilmiyorum yani.
Yani şöyle maddi bir gelir elde ediliyor mu açıkçası bilmiyorum. Ama mutlaka karşılıksız olmaz yani. Çünkü uzay endüstrisinde genellikle büyük paralar dönüyor. Çünkü yapılan işlerin maliyetleri ve fiyat bantları çok büyük. Dolayısıyla yani hiç kimse bu denli bir uydusunun hizmetini bedavaya vermez kimse. Dolayısıyla mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bundan bir fayda elde eder kendi
Yani
içerisinde.
evet, öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de açıkçası.
Evet yani
Yani boş boş yapıp yolladık
hakikaten
ve
hakikaten büyük paralar. Çünkü şimdi bak, bu uydu 10 yıldır geliştiriliyor. 2014'ten beri geliştiriliyor. Yani ya mesela şöyle söyleyeyim, işte TÜBİTAK Uzay'ın geliştirdiği Hall motorları. Hani bu uydu için, bu uydu için değil de tam olarak hani bunun gibi uyduları desteklemesi için başlatılan bir projeydi ve en baştan endüstriyel olarak kullanılabilen bir Hall itki motoru geliştirdiler bu adamlar. Onun dışında tesisler kuruldu, bilmem neler işte, uydu Türkiye'de yapıldı, TUSAŞ'ın tesislerinde vesaire. Göndermek zaten ayrı bir para.
Evet.
Şey, az paralar değil yani, hiç kimse bedavaya vermez bu hizmeti.
Maliyeti de yüksek bir şey yani. Evet, bir en azından maliyetini karşılaması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Hani ya, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu TürkSat 6A, yani TürkSat'ın ilk uydusu değil. Yıllardır bizim uydularımız uzayda. Tabi başkalarına yaptırdık. Bir kısmı yabancı, bir kısmı Türk değildi vesaire. Başka firmalara fırlattırdık vesaire falan filan. Böyle çok fazla şey oldu ama şunu söylemek gerekiyor. Evet, biz de başkasının uydusunu kullanabilirdik televizyon izlemek için. Ya, burada televizyon izlemek diyoruz da sürekli. Tek olay televizyon izlemek değil yani. Bütün aklınıza gelebilecek bütün elektronik iletişim yollarında kullanılabilen uydular bunlar. Yani. Dolayısıyla hani istihbarat amacıyla da belki kullanılıyordur. Örnek veriyorum.
Değeri daha da arttı benim gözümde.
Yani tabii ki yani şey değil, hani iletişim uydusu deyip geçmemek lazım. Yüksek teknolojili cihaz yani orada.
Benim sana birkaç tane sorum olacak uzayla alakalı.
Buyur.
Eğer ki TürkSat 6A'yı bitirdiysek.
Yani daha bahsedecek bir şey kalmadı. Gelişme olursa, çünkü daha yapması gereken 3 tane daha ateşleme var. Gelişme olursa bir sonraki haftalarda yine bahsederiz tabii ki de, şu anlık yok bu kadar.
Her ateşlemede buradayız.
Değil
Buradayız
mi?
be buradayız.
Her ateşlemede TÜBİTAK uzayımızın yanındayız falan
Şey, TÜBİTAK uzay rozetleriyle çıkacağız sonrakine.
böyle.
Şimdi şöyle bir bilgi var benim elimde. Diyor ki Samanyolu, Rom, Birdland ve biraya kokuyor. Bunu da astronom Gillian Scudder'la yapılan bir röportajda öğrenmişler.
Kesinlikle şey olarak atılan bir başlık. Hani ilgi çekmesi adına atılan bir başlık. Şöyle bir durum olabilir. Rom'da, Birdland'de, bir de Bira'da ortak bulunan bir moleküle rastlamışlardır. Bir yerde, uzayın bir yerinde. Samanyolu'nun içerisinde, kalbine yakın bir, merkezine yakın bir noktada falan. Hani o, bu şekilde söylemişlerdir ilgi çekmesi adına. Ama bununla alakalı değil de başka bir şeyle alakalı söyleyebileceğim bir şey var. Uzaydan dönen astronotlar, hatta popüler bir bilgidir bu, uzayın çürük et koktuğunu söylerler. Şimdi bu tabii uzayı kokladıkları anlamına gelmiyor. Yani neden bir şeyin neden koktuğuna odaklanmak lazım ilk başta. Bir şey neden kokar? Etrafa molekül yayar. Ve o moleküller bizim burnumuza ulaştığı zaman burnumuzdaki ilgili reseptörleri uyarırlar ve beynimizde koku alma hissi oluşur. Uzayda hava yok. Dolayısıyla kokusunu alabileceğimiz bir molekül yok. Burada astronotların bahsettikleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içi. Yanık et kokma olayı vesaire. Yani ya Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içi ya da gidikleri uzay elbisesinin içi, uzaya çıktıkları kapsülün içi. Ki uzun süre hani bahsetmiştik ya, Soyuz roketleriyle çıkıldı demiştim. Belki Soyuz roketlerindeki bir sebepten dolayı böyle bir koku olurdu içeride vesaire. Hani ya ya bunu bu şu yüzden bir detaylı anlatmaya ihtiyacı hissettim. Uzay ne kokuyor sorusu böyle insanların sormak istediği, cevabını merak ettikleri bir soru oluyor. İlgilenmeseler bile bu alanla. Çünkü hakikaten enteresan bir soru. Evet, uzay ne kokar? Hani bilmediğimiz bir yer sonuçta. Ama evet, uzayın kokusu yok diyebiliriz. Çünkü yani uzay boşluğu dediğimiz yerde moleküller yok denecek kadar az.
Ben şimdi reklamımızı yapayım o
Ya
zaman.
ama
Bilince Alışıyorsun
yap.
5. bölüm dinlerse dinleyicilerimiz, orada kokudan biz bahsettik. Kokunun nasıl işlediğini.
Ha, süper.
Kokunun nasıl işlediğini dinlerler ve
Harika.
ondan sonra derler ki uzay kokmuyor kardeşim aslında.
Evet, çok güzel. Yani tabii şey olabilir şimdi mesela, amonyağın bildiğimiz bir kokusu var. Hatta berbat bir kokusu var. Hatta kokudan daha öte bir hissiyatı var amonyağın. Koklayanlar daha önce bilir. Koklamayın. Koklamayanlar da koklamasın. Yani evet, siz uzayda bir bölgeye yaptığınız spektroskopi sonucu orada amonyak moleküllerini tespit ettiyseniz diyebilirsiniz ki evet, o bölgede olsaydınız burnunuza amonyak kokusu gelirdi diyebilirsiniz. Uzayın geneli için öyle söyleyebileceğiniz evet uzay şu kokuyor diye bir şey yok. Çünkü uzay dediğimiz zaman molekülsüz vakumdan bahsediyoruz ve onun kokusu olmaz. Ama uzaydaki farklı bölgelerdeki farklı moleküllerin kokusu olduğunu biliyoruz yani sonuçta.
Şimdi şöyleymiş, onu da şu anda öğrendim. 2009 yılında bu astronomlar büyükçe bir gaz bulutunu incelemişler, Samanyolu'nun ortasındaki. Ve orada etil format denilen bir kimyasalın yoğunlukta olduğunu bulmuşlar. Ve işte bu Birdland'e de Roma'da aynen kokuyu veren aslında bu kimyasal. O yüzden böyle bir başlık atılıp. Ya clickbait'e gelmeyelim arkadaşlar. Uzay kokmuyor. Büyük oyun, büyük resmi görün.
Evet, büyük resmi. Ya şöyle, ya birazcık şeyden kurtulmak lazım bu tip şeyleri okurken. Yani insanların her şey insanların algısının içerisine girmek zorunda değil. Yani mesela işte diyoruz karbon monoksidin miydi? Kokusu yok. Karbon monoksidin kokusu yok diyoruz mesela. Karbon monoksidin bir şeyin kokusu neden olur? O cisminden yayılan moleküller eğer burnunuzdaki reseptörleri uyarırsa olur. Ve karbon monoksit molekülleri burnunuzdaki reseptörleri uyarmadığı için siz karbon monoksit gazının içerisindeyken herhangi bir koku tarzı bir şey hissetmiyorsunuz. Ama burnunuz karbon monoksitten uyarılacak şekilde de evrimleşebilirdi. Aynı şey renkler ışık için de geçerli. Yani biz elektromanyetik tarifteki çok küçük bir aralıktaki dalga boyundaki çok daki dedim. Dalga boyundaki fotonları görebiliyoruz sadece, algılayabiliyoruz. Onun da sebebi şu. Foton geliyor, gözümüze düşüyor. Ve gözümüzdeki ilgili reseptörleri uyarıyor. Bu fotonun dalga boyu 600 nanometre olduğu zaman uyarabiliyor. 1000 nanometre olduğu zaman uyaramıyor. Etkilenmiyor reseptör. Onun etkileşimi, o gelen fotonla etkileşime giremiyor. Dolayısıyla göremiyoruz. Hani işte atıyorum kırmızı renk diyoruz. Kırmızı elma diyoruz. Mavi araba diyoruz. Bir şey diyoruz falan. Yani cisimden fotonlar geliyor. Ve bizim beynimiz o algıladığı fotonlara bizim renk diye tanımladığımız bir görüntüyü oturtuyor. Yani o cisim aslında o kırmızı olması, o cismin kırmızı renk gözükmesi o cismin mutlak bir özelliği değil. Biz onu öyle algılıyoruz. Dolayısıyla hani birazcık böyle insan algısının sınırlarından sıyrılmak lazım bu tip şeyleri yorumlarken. Yoksa hani hakikaten yanılgıya düşülebiliyor yani. Hatta şunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Bizim özellikle bu görmeyle alakalı. Görebildiğimiz elektromanyetik dalga aralığı o kadar küçük ki elektromanyetik tayfa göre. Yani kaç? 450 nanometre ile 700 nanometre arasını falan görüyoruz biz. İşte 700 nanometre dalga boyu büyük olduğu için kırmızı oluyor. 450 nanometre dalga boyu küçük olduğu için bu nanometreden kastım. Bildiğimiz nanometre. Hani nanometre dediğimiz şey metrenin milyarda bir. Yani 1 metre 1 milyar tane parçaya böldüğünüz zaman parçalardan biri 1 nanometre oluyor. Ama elektromanyetik tayf dediğimiz şey neredeyse sınırsız. Yani pratik olarak büyüklüğün ve küçüklüğün herhangi bir sonu olmadığı için. Ve dolayısıyla evet biz aşırı küçük bir aralığı görebiliyoruz ve yani görülür bölge diye geçiyor zaten bu aralık ve sadece gözlerimiz o görülür bölgedeki dalga boyuna sahip fotonları algılayabiliyor ki yetersiz olduğunda şuradan söyleyebiliriz. Mesela uzayda bir araştırma yapmak istediğiniz zaman görülür bölgeyle çalışmanız yetmiyor. X-ray'de, ultraviyole'de vesaire çalışmanız gerekiyor. Kızılötesinde çalışmanız gerekiyor. Veya hatta en basitinden işte termal kameralar. Termal kameradaki o sensör aynı sizin gözünüz gibi ama sensörün üzerindeki diyotlar görülür bölgedeki fotonlardan değil, kızılötesi bölgedeki fotonlardan etkileniyorlar. Onunla etkileşime giriyorlar. Görülür bölgeden sensörün üzerine foton düştüğü zaman sensör diyor ki bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Ama kızılötesi bölgeden düştüğü zaman ha tamam diyor ben bunu diyor elektrik sinyaline çevireyim diyor. Gözümüze benzer mantıkla çalışıyor aynı şekilde. Gözümüze kızılötesi ışık düştüğü zaman yok hiçbir etkisi yok. Ama görülür bölgede düştüğü zaman ha tamam diyor ben bunu alayım beyne göndereyim diyor.
Koku görme falan dedik. Ara ara böyle benim önüme şey de düşüyor. İşte Dünya şu sesi çıkarıyor. Mars şu sesi çıkarıyor. Güneş şu sesi çıkarıyor.
Ha.
Bunlar gerçekten onların sesi mi yoksa yine böyle bir dalga oradan gelen sinyalleri böyle işleyip "Aa, dünyanın sesi bu olabilir mi?" diyorlar. Nasıl bir şey çıkıyor
Yani
burada biliyor musun?
onu yapmanın farklı yöntemleri var. NASA mesela Instagram'da izlenme veya like almak için mi artık her neyse. Yapmak için görüntüyü sese dönüştürüyor. Böyle nebula fotoğrafını ortaya koyuyor. Bir tane çizgi geliyor böyle. Nebulanın üzerinden geçerken oradaki görüntüye göre ses çıkartıyor. Ve artık nebulanın üzerindeki renklere göre mi, şekline göre mi bilmiyorum. Işık geliyor mesela. Siz işte kaç olsun? 1000 nanometre ile 1200 nanometre arasında gelen ışığı alıyorsunuz. Ve gelen ışığı o ışık dalgalarını sese dönüştürüyorsunuz. Yani convert ediyorsunuz bir bildiğimiz convert etme. Ya bunu anlamak için birazcık sesin ne olduğunu anlamak lazım. Ses dediğimiz şey aslında mekanik bir dalgadır. Yani havadaki moleküllerin yoğunlaşarak yüksek basınç noktaları oluşturarak ilerlemesidir. Yani işte elimizi böyle ileri doğru ittirdiğimizde bir hava hacmini, bir hava kütlesini ileri doğru ittirmiş oluyoruz. Bu bir dalgadır mesela. Aynı ses dalgası gibi. Ve hoparlörlerin yaptığı şey işte. Hoparlörün etrafında bir mıknatıs, ortasında bir tane bobin. Ve elektrik sinyali geldiği zaman elektrik sinyaline göre o mıknatısın içerisinde yukarı aşağı hareket ederek sesi ittirir sürekli. Bununla alakalı YouTube'da çok güzel animasyonlar var. Yani What is sound yazdığınız zaman YouTube'a bir sürü animasyon çıkacaktır bununla alakalı. Çok basit bir şey aslında ses. Ve kulaklarımızın da sesi algılama olayı şu. O molekül dalgaları kulağımıza ulaştığı zaman kulak zarını da titretiyorlar. Ya kulak zarımız o titreşimi bizim ses diye yorumladığımız hisse dönüştürüyor beyinde. Uzayda niye ses yok? Çünkü uzayda molekül yok. Yani ittirebileceğim bir şey yok. Mekanik dalgaya gönderebileceğim maddesel bir ortam yok.
Koku gibi aslında yine.
Yani aynen koku gibi, yani atmosferik ortama tabi. Eğer ki mesela güneşle dünya arasında moleküler bir ortam olsaydı, bizim kulaklarımız muhtemelen anında patlardı, sağır olurduk. Güneş yüzünden. Çünkü güneşte sürekli milyarlarca termonükleer bomba patlıyor. Yani evet, moleküler ortamda bulunsalardı mutlaka sesleri olacaktı. Ama moleküler ortamda olmadıkları için sesle alakalı bir yorum yapmak belki yanlış olabilir bu durumda.
Şimdi sen dedin ki uzay istasyonu çürük et kokuyor, yanık et kokuyor. Belki de...
Orada insan mı pişiriyorlar?
Belki de uzaylılar dünyadan insan kaçırıp uzay istasyonunda böyle şeyler yapıyor olamaz mı?
Değil mi? SpaceX'te anlaşmalı onu. İnsan gönderiyor
Elon
sürekli
Musk'tan
oraya.
Elon Musk'tan korkarsın yani. Her şeyi yapabilir.
Abi... Olabilir, olabilir. Alper Gezer Avcı'ya sormak lazım. Abi bir şey, öyle bir şey gördüm bak.
Vallahi.
Yabancı değiliz.
Gördüyse de söylemezdi bence ama.
Bir sonraki görüşmemde soracağım. Abi uzay istasyonunda ölü insanlar var mıydı ve pişiriyorlar mıydı onları diye.
Şeyi sorsana gerçekten ama. Ne kokuyordu?
Ya bak onu sorabilirim. Hatta belki kayıt da alırım, onu paylaşırız. Yapayım ben onu. Çünkü... Bir programa katılacak. Ben de o programda olacağım önümüzdeki
tamam,
aylarda.
Tamam olur. Öyle bir kayıt alsan koyarız buraya. Ne kokuyor?
Denk gelirsem hallederim.
Peki bunlar şeyde uzay istasyonunda çıkarıyorlar mı o kıyafetleri üzerinden? Yoksa hep o kıyafetlerleler mi orada?
Baya şortla tişörtle dolaşıyorlar ya istasyonun içinde.
Öyle tabii mi? Canım. Oha çok
hatta iyi. İstasyonun içinde bile değil. Şeyde kapsüle gidiyorlar ya. Hatta şeyde net vardı işte. AX3'te Alper Gezer Avcı'nın gittiği görevde net vardı. Dünyanın etrafında birazcık fazla vakit geçirdi onlar kenetlenmeden önce. Ve orada o Starman isimli uzay kıyafetini çıkardılar ve normal hani pantolon, tişört giydiler. Hatta ilk canlı yayında öyle yaptılar. O şekilde yani hep böyle şey durmuyorlar yani, astronot kıyafetiyle böyle kasıntı durmuyorlar sürekli.
Yani o yüzden aslında uzay istasyonu kokusunu alabiliyorlar kafalarından da o kaskı çıkartabildikleri
için. Tabii canım ya, uzay istasyonunun içinde atmosferik ortam, yani atmosfer demek doğru olmaz da atmosfer şartlarını sağlayan ortam var işte. 101 kilopaskal basınç var. Bir atmosfer basınç var. Atmosferin aynı bileşiği var işte, azot, oksijen bileşimi. Dolayısıyla evet, orada rahatça dünyada nefes aldıkları gibi nefes alıp aralarında iletişim kurabiliyorlar.
Ağzına sağlık Bora. O zaman yavaştan kapatabiliriz herhalde. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Herhangi bir konuda.
Evet, bugün bu haftalık yok.
Tamam.
Yine dediğim gibi hani TürkSat 6 ile alakalı başka gelişme olursa haftaya tekrardan konuşuruz. Tamam.
Sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.
Görüşmek üzere.